Ayrım 5, sayfa 55. 4 Ocak 1938. Golf çorapları, boyun bağı ve maden suyu. 4 Ocak 1938 akşamı Atatürk sofrada Türk müziği dinledi. Ve dinlediklerinin etkisiyle olacak yanındakilere şunları yazdırdı. Biz bir Türk bestesini dinlediğimiz zaman ondan geçmişini yarına bırakması lazım gelen hikayesini kalbimize giren oklar gibi duymak isteriz. Acı olsun, tatlı olsun, biz bir beste dinlerken farkında olmaksızın hislerimizin inceldiğini duymak isteriz. Aynı akşam 16.45'te Ankara'dan Paris'e acele kaydıyla şu telgraf çekiliyordu. Vakin Enterocchio, stop. 54 Rue Faubourg Saint-Honoré, stop. Doktor Chani Mamulati, stop. 25 kutunun acilen gönderilmesini saygılarımla dilerim. Süreyya Anderiman. Köşkün özel kalem müdür vekili Anderiman'ın Paris Büyükelçisi Suat Davaz'a çektiği bu telgrafta istenen ilaçlar atanın ilaçlarıydı. Büyükelçi Davaz telgrafı alınca şaşırdı. O güne dek Atatürk için boyun bağları, golf çorapları, hatta kostümler ısmarlanmasına alışmıştı. Ama ilaçlar sipariş listesinde yeniydi. Bilal Şimşir'in titiz bir araştırmayla ortaya çıkardığı yazışmalardan anlaşıldığına göre bu ilaç siparişleri 1938 başından itibaren artarak sürdü. 24 Ocak'ta başyaver Celal imzasıyla çekilen ikinci bir telgrafta yine bazı ilaçlar ile 2 sandık vişi maden suyu ısmarlandı. Büyükelçi Davaz siparişleri hemen temin ediyor ve postaya verir vermez de telgraf başına koşuyordu. İlaçlar temin edilmiş ve Ankara'ya yollanmıştır. İlaçların bedeli 750 frank. Posta masrafı 246 franktır. Sayfa 57'de bulunan resimde bir çocuk atanın yakasına çiçek takmaktadır. Resmin altında da şu yazı yer almaktadır. Ülküyle son bir dönem anısı. Ocak 1938. Kırmızı Karınca Masalı. 1938 başında hastalık iyiden iyiye geliyorum demeye başladı. Uzun süredir hissedilen halsizlik ve iştahsızlığa şimdi 2 yeni illet eklenmişti. Burun kanaması ve kaşıntı. Olur olmaz yerde Atatürk'ün burnundan kan boşanıyor ve ancak tamponlar konarak durdurulabiliyordu. Bu arada sol bacağının kasık bölgesiyle diz kapağı arasında müthiş bir kaşıntı başlamıştı. Geceleri sofrada öksürük nöbetleri geliyor, soluk almakta zorlanıyor, boğulmuş gibi oluyordu. Falih Rıfkı Atay, parantez yazar. Sinir dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşanma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. Bütün bunların sebebinin karaciğerinin içinin kemiren, onulmaz bir illet olduğunu bilmiyorduk. Daima yanında bulunan hekimlerin neden bu araza ve umumi çöküntüye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit bir sebebe bağlayarak geçiştirdiklerini doğrusu hala anlamıyorum. Gerçekten de Atatürk sözde devamlı doktor kontrolü altındaydı. Ama şikayetlerine karşı hep anlık tedaviler uygulanıyordu. Doktorları nasıl iştahsızlığına karşı iştah açıcı mezeler tavsiye ediyorlarsa burun kanamalarına da tamponla çare bulmaya çalışıyorlardı. Kaşıntılara gelince, ona karşı birbirinden güzel merhemler ve solüsyonlar önermişlerdi. Ama kaşıntının nedeni bir türlü bulunamıyordu. Sonunda günlerden bir gün o talihsiz kara mizah başladı. Gülünmeyip ağlanacak o kara mizah. O gün ata Çankaya Köşkü'nün bahçesinde kalabalık bir ziyaretçi grubuyla sohbetteydi. Birden kolunda bir kaşıntı hissetti ve kaşınmaya başladı. Sonra kolunu sıvadı ve kaşıdığı yerdeki fiske fiske kabartıları oradakilere gösterdi. Konuklar arasında bir doktor da vardı. Ona dönerek, "Bu nedir doktor?" diye sordu. "Son zamanlarda sık sık oram buram kabarıyor." Doktor eğildi. Kendisine uzatılan kolu inceledi ve kendinden emin bir edayla teşhisi açıkladı. "Karınca efendimiz, Bunlar karınca ısırmasıdır. İşte ilahi komedya ayaküstü konulan bir teşhisle başladı. Karınca lafı geçince atanın çevresindekiler de vücutlarını kaşımaya başladılar. Hatta bir tanesi çevreden bir karınca bulup getirdi. İşte suçlu bulunmuştu. Atatürk, "Ben geceleri de kaşınıyorum. Karınca yatak odama kadar çıkar mı?" diye sordu. "Tabii çıkar," dediler. Ve bunun üzerine seferberlik ilan edildi. Bütün devlet karıncalarla savaş için alarma geçirildi. Önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Asım İsmail Arar uyarıldı. Arar ve ekibi köşkü incelemeye aldılar ve gerçekten çevrede küçük kırmızı karıncalar buldular. Ardından Veteriner Fakültesi, Protozooloji ve Entomoloji Dalı öğretim üyelerinden parazitolog Doktor Nevzat Tuzdil çağrılarak bulunan karıncalar incelettirildi. Bunların Çin'den Avrupa'ya gelen ve et yiyerek yaşayan türde karıncalar olduğu öğrenildi ve savaş kararı alındı. Hemen Atatürk kaplıca tedavisi için Yalova'daki kaplıcaya gönderildi. O arada donanmada ve fare zehri olarak kullanılan bir madde bulundu. Yavuz Zırhlısı'ndan ilaçlamada tecrübeli bir ekip getirildi. Sonra da Milli Savunma Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Zehirli Gaz Şubesi'nin ve Sağlık Bakanlığı'nın gözetimi altında Çankaya Köşkü'nün bütün pencere ve kapıları kapatılarak gaz geçirmez bir hale getirildi. Ve koca köşk 48 saat yoğun bir gaz ateşine tutuldu. 48 saatin sonunda köşk havalandırıldı. Dedektörlerle tarandı. Gaz kalmadığı anlaşıldı. Her taraf ölü karıncalarla doluydu. Bu tam bir zaferdi. Sonuç hemen Yalova'ya, Atatürk'e müjdelendi. Oysa aynı sırada Atatürk Yalova'da gerçek teşhisle yüz yüze gelmek üzereydi. Sayfa 61'de Atatürk'ün gemiden dışarı bakarken çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır. Fotoğrafın altında ise şu yazı yer almaktadır: "Yorgundu. Düşmanı çökerten adamı şimdi içindeki amansız düşman çökertiyordu." 22 Ocak 1938. Şimdi ne yapacağız? Atatürk trenle İzmit üzerinden Derince'ye gelmiş, sonra da Akay vapuruyla Yalova'ya geçmişti. Yeni yapılan termal oteline kür tedavisine gidiyordu. Yorgundu. Bir imparatorluğu çökerten adamı şimdi içindeki amansız bir illet çökertiyordu. Amansız ve adını henüz bilmediği bir illet. Son 300 gününe girerken kaplıca tedavisi görecek, şifayı sularda arayacaktı. O geceyi otelin kendisi için hazırlanan sade döşenmiş odasında geçirdi. Ertesi sabahta özel banyo dairesinde küre başladı. Bu arada kaplıcanın kurucu müdürü Doktor Nihat Reşat Belgir'i çağırttı. Derdini bir kez de ona anlattı. İşte müthiş hüküm anı gelmişti. Ankara'da aylardır onu karınca masalıyla oyalayanlara inat, Doktor Belger hemen karaciğerinden kuşkulandı ve büyümeyi fark etti. Karaciğer kaburga altını üç parmak kadar aşmış ve sertleşmişti. Atatürk'e hastalığının karıncayla filan değil, içkiyle ilgili olduğunu söyledi. Doktor Nihat Reşat Belger, parantez doktoru. Sözlerim o ana kadar kendisine karaciğer rahatsızlığından bir defa bile bahsedilmemiş olan Atatürk üzerinde hissettim ki bir sürpriz tesiri yaptı. Fakat o, hiçbir hayret belirtmeksizin bu sözlerimi tam bir sükunetle dinledi ve sordu: "Şimdi ne yapacağız?" Yapılacak şey sıkı perhizdi. Hayatını da iyice düzene koyması gerekiyordu. Uykusuz gecelerden, elinden hiç düşürmediği sigaralardan ve bazı geceler bir büyük şişeye varan rakısından vazgeçmesi gerekiyordu. Karaciğerindeki büyüme, siroz başlangıcının işaretiydi ve bu teşhiste en az bir yıl gecikilmişti. Neden çevresindeki bunca doktordan biri olsun o güne dek karaciğerinden kuşkulanmamış ve üstünkörü tedavilerle yetinmişti, bilinmiyor. Bu konuda yazılmış doktor raporları, hatıratlar ve yazışmalar incelendiğinde ortaya dehşet verici bir soru çıkıyor: Atatürk ciddi bir ihmale mi kurban gitti? Bu soruya yanıt bulabilmek için teşhis aşamasını biraz daha yakından incelemek gerekiyor. Atatürk'ün özel doktoru durumunda bulunan Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp, hastasını son teşhisten yaklaşık 6-7 ay önce, yani 1937 yazında Yalova'da muayene etmişti. Atanın ölümünden sonra verdiği demeçlere bakılırsa, o tarihte kendisinde siroz hastalığına ait hiçbir alamet görmemişti. Peki alamet yok muydu? Yoksa vardı da görülmedi mi? Tabii bu soruyu bunca yıl sonra net bir yanıt bulmak kolay değil. Ancak elimizde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor İsmail Arar'ın yayımlanmış hatıratı var. Bakın, Doktor Arar bu hatıralarında 1936 yılında Atatürk'ü muayene ettikten sonra atladıkları küçük bir ayrıntıyı yıllar sonra nasıl ifşa ediyor? Doktor Asım İsmail Arar, parantez Sağlık Bakanlığı Müsteşarı. Atatürk'teki öldürücü hastalığın başlangıcını hemen hemen 1936 senesinin sonlarına kadar geri götürmek yanlış bir düşünce addedilemez. Gerçi henüz en dikkatli müteassırları bile şüphelendirecek herhangi bir alamet görülmüyordu. Fakat 1936 sonunda halinde bir başkalık olduğunu kabul etmemeye imkan yoktu. Daima biraz halsiz ve yorgun, hatta solgun görünüyordu. Başlangıçta görülen bu ufak tefek delil ve emareleri bir karaciğer kifayetsizliğine bağlamak kimsenin aklına gelmemiş ve bu suretle sevgili Atatürk kendisini bekleyen mukadder akıbete doğru sürüklenip gitmiştir. Teşhis, hastanın üzerine mukadder akıbet örtüsünü örtüp sevgili Atatürk'ü ecele teslim etmek. Doktor Arar'ın yapması gereken bu mu olmalıydı? Demek 1936 sonunda teşhis için yeterli alamet vardı ve bu alametler 1937 yazında bile teşhis edilememişti. Nihayet hastalık 1938 başında artık kaşıntılar ve burun karamalarıyla iyiden iyiye kendini göstermiş ve hala çevredeki doktorlar ordusu karınca savaşı ve kaplıca tavsiyesinden öte bir şey yapamamışlardı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Arar, hatıratında atanın meşhur burun kanamalarını anımsatırken şöyle diyor: "Burun kanamaları hekimlerce malum olduğu üzere kandaki taassür kabiliyetinin azalmasından doğan bir arazdır. Karaciğer kifayetsizliğinden ve bilhassa bunun en mühim ve vahim şekliyle neticelenen atrofik siroz dediğimiz hastalıkta bazen çok sürekli ve mebzul olarak vücudun muhtelif uzuvlarından kan akmaya başlar ve müşkülatla durdurulur." Atatürk de o dönemde bu derece yoğun değilse de sık sık burun kanamalarına rastlandığı biliniyordu. Ancak bu önemli işaret hekimlerce malum olan şekilde değerlendirilmedi. Bunun yerine köşke getirilen bir kulak burun boğaz uzmanının uyguladığı tampon ya da burun yakması gibi yöntemlerle kanama durdurulmaya çalışıldı. Hastalık içten içe sinsice ilerliyor ve herkes seyrediyordu. Doktor Orar, yıllar sonra Dünya Gazetesi'nde yayımlanan anılarında burun kanamaları ve kaşıntılar karşısında aslında kendisinin sirozdan kuşkulandığını söylüyor ama gerekenin yapılmaması sorumluluğunu başkalarının üzerine atıyor. Doktor Asım İsmail Arar, parantez Sağlık Bakanlığı Müsteşarı. Bir karaciğer kifayetsizliği olarak kabul edilecek olan kaşıntıların ve burun kanamalarının sık sık tekerrür ettiği vakitlerde de büyük bir ihtimalle bir karaciğer sirozu başlangıcının karşısında bulunduğumuz şüphesine kapılmış ve fikrimi o zaman icap edenleri açmış bulunuyorsam da Atatürk'ün yakınında bulunan selahiyetli kimseler görünüşe nazaran böyle bir ihtimalin mevcut olmadığını söylemiş olduklarından daha ileriye gidememek konusunda kalmıştım. Doktor Arar gerçekten de daha kanamalar ilk başladığında, yani siroz teşhisinden yaklaşık 6 ay önce bunları icap edenlere söylemiş miydi? Kimdi o icap edenler? Neden bu kuşkunun üzerine gitmemişlerdi? Neden atanın tedavisine talip olan bir doktor, kendi kuşkularını bir kenara koyarak işi bazı selahiyetli kimselerin sözleriyle oluruna bırakmıştı? Hem o, Atatürk'ün yakınında bulunan selahiyetli kimseler kimlerdi? O dönem Atatürk'ün en yakınında bulunmuş olan genel sekreteri Hasan Rıza Soyak, yazdığı anılarında Doktor Arar'ın bu suçlamalarını hayretle karşılayacaktı. Hasan Rıza Soyak, parantez, genel sekreteri. Anlaşılır şey değil. Bir kere kendisi de doktordu. Hem de Atatürk'ün yıllarca evvel hususi ve müdavi doktorlar arasına girmiş bir doktordu. Üstelik beliren arazileri ve tedavilerini hükümet namına takip etmekte vazifedar olan biriydi. Binaenaleyh, gerek mesleki ve hususi durumu, gerek vazife itibariyle o selahiyetli dediği kimselerle kati bir münakaşaya girişmesi ve şüphelerini müspet veya menfi, kesin bir sonuca bağlayıncaya kadar her türlü tedbir ve teşebbüste bulunması icap etmez miydi? Hatta buna mecbur değil miydi? Ne gariptir, Doktor Arar şüphelerini hangi şahıs ve makamlara açmış olduğunu ve Atatürk'ün yakınlarından olup da bu şüphelere varit görünmeyen selahiyet sahibi zatların kimler olduğunu da açıklamamış, bu hususta sarih olmaktan çekinmiştir. Yoksa bunlar, kendi vekilinin de dahil olduğu hükümet adam ve makamları mıdır? Kim bilir, eğer öyleyse ki doktorun bulunduğu vaziyet ve vazifeye göre öyle olması akla daha yakın geliyor, o zamanki hükümet erkanı arasında kendisi gibi vazifeli ve mesuliyetli sahibi bir fen adamının şüphelerinden haberdar olup da derhal ve büyük bir ilgiyle üzerine düşmeyecek olan bir kimsenin bulunabileceğine inanmak doğrusu bana pek güç görünüyor. Tabii 1938'in o yaman kışında bu eski dosyalar pek açılmadı. Artık ortada ciddi bir teşhis vardı ve herkes biliyordu ki gecikilmişti. Profesör Doktor Belger, siroz başlangıcı teşhisini koyduktan sonra apar topar Ankara'dan Atatürk'ün doktorlarından Profesör Doktor Neşet Ömer İrdelp'i getirtirildi. Hastayı bir kez de İrdelp muayene etti. Konulan teşhis onaylandı. Tedaviyi isabetli gördüğünü söyledi. Sonra da geciken teşhisi koyan Doktor Belger'i kutlayarak "Atatürk'ü istediğiniz gibi tedavi ediniz kardeşim," dedi ve İstanbul'a döndü. Yıllar yılı içten içe sorulan "Atatürk kurtarılabilir miydi?" sorusunun yanıtı işte bu anlatılan olayların içinde gizlidir. Sayfa 69'da Atatürk bir kalabalığın ortasında bir bayanla dans ederken fotoğrafı çekilmiş. Ve fotoğrafın altında "Bu raks, son Makedonyalının tabiat zulmüne ve zalim kadere karşı son mücadelesiydi" yazısı yer almaktadır. Bu ayrımla geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Vakin, V, A, C, C, I, N. Enterokokiyü, E, N, T, E, R, O, C, O, C, C, I, Q, U, E. Stop, S, T, O, P. Rue, R, U, E. Fiberg, F, A, U, B, O, U, R, G. Saint, S, A, I, N, T. Honore, H, O, N, O, R, E. Cuny, C, U, N, Y. Mamulatı, M, A, M, U, L, A, T, Ü.